Ayrım 6.
Brahman dualite içermez. Bu da demektir ki Brahman'ın zıddı yoktur. Çünkü herhangi bir sınıflandırmanın içinde ya da buraya mahsus herhangi bir sınıfın dışında değildir. Şimdi sınıflandırma tam olarak mayadır. Kelime Sanskritçe matr, ölçmek, kurmak, inşa etmek, bir plan yapmak kökünden gelir ki metre, matrix, materyal, mater gibi Greko-Latin kelimeler de bu kökten gelmektedir. Temelde ölçme bölerek yapılır, parmağınızla bir çizgi çizerek yapılabilir ya da sıvı veya tahıl kapları yardımıyla da yapılabilir. Bu şekilde İngilizce divide kelimesinde kendisinden geldiği Sanskritçe dua köküyle aynı zamanda Latince duo iki ve yine İngilizce dual kelimelerinin de köküdür. Öyleyse gerçekler ve olaylar dünyasının maya olduğunu söylemek, gerçeklerin ve olayların doğanın realitelerinden ziyade ölçme ifadeleri ve terimleri olduğunu söylemek olacaktır. Fakat bununla birlikte ölçme kavramını ister tanımlayıcı sınıflandırma, ister seçici gruplama yoluyla yapılmış olsun, her türlü sınır koymayı içerecek biçimde genişletmek zorundayız. Böylece olaylar ve gerçeklerin de enlem çizgileri ya da uzunluk, yükseklik ölçüleri gibi soyut olduğunu görmek kolaylaşacaktır. Bir an için tek bir gerçeği tamamen kendisi olarak izole etmenin mümkün olmadığını varsayalım. Gerçekler en azından çiftler halinde gelirler. Çünkü tek bir beden bulunduğu mekandan bağımsız olarak algılanamayacaktır. Tanımlama, sınır koyma, planını çıkarma bunlar her zaman bölme ve dolayısıyla da dualite eylemleridir. Çünkü sınır belirlendiği andan itibaren iki taraflıdır. Böyle bir yaklaşım uzun süre şeylerin, gerçeklerin ve olayların en sağlam realitelerin en sağlamı olan dünyayı oluşturan temel bloklar olduğunu düşünmeye alışmış kişilere biraz karmaşık, hatta anlaşılması zor gelecektir. Fakat Maya doktrininin gerekli bir şekilde anlaşılması, Hinduizm ve Budizm çalışmaları için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. Maya doktrininin anlamının kavranabilmesi için kendisiyle çok sık karıştırılan çağdaş Hint Vedantistleri tarafından bile çeşitli idealist batı düşünce akımlarının bir kenara bırakılması gerekmektedir. Çünkü dünya özgünleştirilmiş bir insanın gözünde uçsuz bucaksız bir boşluk olarak zihin tarafından oluşturulmuş bir yanılsama değildir. O da gördüğümüz dünyayı görür fakat bizim yaptığımız gibi bu dünyayı parçalara ayırmaz, bilmez, ölçmez. Ona gerçekten ve somut olarak farklı şey ve olaylara ayrılmış gözüyle bakmaz. Derimizin bizi çevremizden ayıran şey olduğu gibi bizi çevremizle birleştiren şey olduğunu da görür. Bundan da öte derimizin eğer sadece ilk başta ayırıcı olarak görülmüşse birleştirici olarak algılanabileceğini de görür ya da tam tersi. Dolayısıyla yaklaşımı monistik değildir. Gerçekte her şeyin bir olduğunu, somut olarak konuşmak gerekirse göz önünde bulundurulabilecek şeylerin hiçbir zaman için var olmadığını söylememektedir. Katılmak da ayrılmak gibi mayadır. Bu yüzden hem Budistler hem de Hindular gerçekten bahsederken tekten ziyade dual olmayan ifadesini yeğlerler. Çünkü tek kavramı her zaman için çokla ilişki içinde olmak durumundadır. Bu yüzden Maya doktrini bir relativite öğretisidir. Şeylerin, gerçeklerin ve olayların doğa tarafından değil, insan tarafından planlandığını ve onları tanımlama tarzlarımızın farklı yaklaşım açılarımıza bağlı olarak değiştiğini söylemektedir. Birinci Dünya Savaşı dediğimiz olayın 4 Ağustos 1914 yılında başlayıp 11 Kasım 1918'de bittiğini söylemenin keyfi bir yaklaşım olduğu görülebilir. Tarihçiler bu savaşın gerçek başlangıcını daha önceki tarihlerde de tespit edebilirler. Zira bu savaşın başlama tarihleri de bu şekilsel sınırlar çizildikten sonra bile bulunabilir. Çünkü olaylar değişen tarihi tanımlama akımlarına göre cıva damlaları gibi ayrılıp birleşebilirler. Olayların sınırları doğaldan çok konvansiyoneldir. Bu, insan hayatının bir yandan gebe kalma anında ya da öte yandan sütten kesilmeye başladığında değil de doğumla başladığını söylemek gibidir. Benzer bir şekilde şeylerin kalıplaşmış karakterini fark etmek de kolaydır. Normalde insan organizması bir oluşum olarak algılanır. Fakat fizyolojik açıdan yaklaşınca onun bir değil de birçok şey olduğunu görebiliriz. Parçaları ya da organları vardır. Öte yandan toplumsal açıdan yaklaşırsak, insan organizması sadece grup olarak adlandırılan daha geniş bir oluşumun parçasıdır. Nitelik dünyası, hepsini şeylerin ve olayların sınırlarını çizerken kullandığımız yüzeyler ve çizgiler, yoğunluklar ve boşluklarla doludur. Fakat bu noktada Maya doktrini şunu iddia etmektedir. Bu şekillerin kendi varlıkları veya kendi doğaları yoktur. Varlıkları kendi namına değildir fakat mekanla ilişkisi dışında algılanamayacak bir katı gibi sadece birbirleriyle olan ilişkileriyle vardırlar. Bu yüzden katı ve uzay, ses ve sessizlik, var olan ve var olmayan biçim ve zemin ayrılamazlar. Birbirlerine bağımlıdırlar ve ancak beraber vardırlar ve sadece maya ya da konvansiyonel bilinmeyle birbirlerinden ayrılabilirler. Hint felsefesi kalıcı olmadığı için rupayı, yani şekli de maya olarak düşünür. Aslında Hint ve Budist metinleri görülebilen nitelik dünyasının şeylerin kalıplaşmış dünyasından farklı olarak boş ve aldatıcı karakterinden bahsederken tam olarak ondaki formların geçiciliğine göndermede bulunmaktadırlar. Şekil değişimdir, böylece de biraz genişletilmiş anlamıyla mayadır. Bir yere kaydedilemez, tutulamaz, kavranılamaz. Şekil, zihin kendisini sabit düşünce kategorileri, yani isimler ve kelimeler yoluyla anlamaya çalıştığı zaman mayadır. Çünkü bunlar tas tamam eşyanın ve olayların soyut ve kavramsal kategorilerinin dizayn edilmesine yarayan isim ve fiillerdir. Bu amaca hizmet edebilmek için isimler ve terimler tüm diğer ölçüm birimleri gibi sabit ve kesin olmalıdır. Fakat kullanımları bir noktaya kadar öylesine doyurucudur ki bu insan her an ölçümleriyle bu şekilde ölçtüğü dünyayı karıştırma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Parayı zenginlikle, sabit kalıpları akışkan gerçekle özdeşleştirebilir. Fakat kendisini ve yaşamını bu tür katı ve içi boş tanım çerçeveleriyle ifade etmeye çalıştığı müddetçe kendisini kalbura su doldurmaya çalışan bir adamın devamlı hayal kırıklığına mahkum edecektir. Bu yüzden Hint felsefesi durmaksızın bir şeylerin ardından koşmanın, belirli kimlik ve olayların devamlılığı için uğraşmanın hikmetsizliğinden bahseder. Çünkü tüm bunlarda hayaletler ve zihnin bir takım soyut ölçümlemelerine vurulmaktan başka bir şey görmez. Maya genellikle isim ve şekille, zihnin doğanın akışkan şekillerini sabit sınıflar ağıyla kavrayabilme girişimiyle eşit olarak algılanır. Fakat şeklin nihai olarak boş, ölçülemez ve kavranamazlık bağlamından olduğunun anlaşıldığı andan itibaren şekil dünyası mayadan ziyade Brahman olarak görülür. Şekilsel dünya artık kavranamadığı ve değişken akıcılığının önünde durabilecek bir engel kalmadığı andan itibaren gerçek dünya olur. İşte bundan dolayı dünyanın tanrısallığının Brahman'ın ölçülemez ve bölünemez sonsuzluğunda makes bulan gerçek kimliğinin işareti tam bu geçiciliktir. Bundan dolayı dünyanın sürekli olmaması üzerindeki Hindu-Budist vurgusu normalde batılı eleştirmenlerin olduğunu zannettiği gibi kötümser ve nihilist bir öğreti değildir. Geçicilik sadece anlamaya çalışmak üzerinde yoğunlaşan zihne sıkıcı gelecektir. Fakat işleri oluruna bırakan, değişimin akışına göre hareket eden, dolayısıyla zen ingeleminde bir dağ akarsuyundaki bir topa dönüşen kişi için geçicilik ve boşluk duyguları bir çeşit coşkunluk etkisi gösterecektir. İşte bu yüzden değişkenlik hem doğu hem de batıda sık bir şekilde en derin ve dokunaklı şiirlerin konusu ola gelmiştir. Hatta değişimin görkemi şairi en çok inciten şey olmasına rağmen parlamaktadır. Yarın ve yarın ve yarın, yavaşça sürünür bir günden diğerine, kaydedilmiş zamanın son hecesine, Tüm yarınlarımızda aydın aptallar var. Tozlu bir ölüme giden yol. Dışarı, dışarı cüce mum. Yaşam yürüyen bir gölgedir sadece. Yoksul bir oyuncudur. Kurumla yürür, vaktini tüketir sahnede. Bir daha ondan bahsedildiğini duymazsınız. Bir öyküdür o. Bir aptalın anlattığı, gürültü, şiddet ve öfke dolu, hiçbir önemi olmayan. Özetleyecek olursak, Maya doktrininin işaret ettiği ilk şey, gerçek dünyanın zihnin kavramlar ve kelimeler ağı yoluyla kavranamayacağıdır. İkincisi ise düşüncenin tanımlamak için çabaladığı şekillerin akışkan bir karakteri olduğudur. Gerçekler ve olaylar dünyası hep beraber nama, soyut isimler ve rupa akışkan şekillerdir. O ne filozoflar tarafından anlaşılabilir ne de zevk düşkünleri tarafından kavranılabilir, suyun sıkılmış bir yumruktan sızıp gitmesi gibidir. Hatta Brahman düşüncesinde insan bilincine tanrısal bir zemin hazırlanması yönüyle yanıltıcı bir yan bulunduğu bile söylenilebilir. Çünkü şimdiye kadar kavramlar olarak bunlar da gerçeği diğer benzerleri gibi anlayamaz bir durumdaydılar. İşte Budizmin temelinde yatan da tam anlamıyla bu bütünsel anlaşılamamazlıktır. Diğer birçok nedenden farklı olarak Buda öğretisini Upanişatlardan ayıran da işte özellikle bu vurgu değişimidir. Upanişatlar, Budizmin Hint düşüncesinde ve yaşamında farklı yere sahip bir hareket olarak dallanıp budaklanmamasının temel nedeni de budur. Uyanışa ermiş kişi Gautama, yani Buda, ölümü İsa'dan önce 545. Belli başlı Upanişatların zaten var olduğu bir dönemde yaşamıştır ve onların felsefesi Buda'nın kendi öğretisi için bir ayrılma noktasıdır. Bununla beraber Buda'yı Hinduizme karşı bir tür organize başkaldırı olarak gerçekleşmiş herhangi bir dinin kurucusu olarak görmek de ciddi bir yanlış olacaktır. Çünkü bahsetmekte olduğumuz zamanlarda henüz bir din bilinci yoktu ve Hinduizm, Brahmanizm gibi terimler bir anlam ifade etmeyecekti. Sadece şifahi olarak aktarılmış bir Vedalar ve Upanişatlar öğretisinde somutlaşmış bir gelenek vardı. Bu gelenek tam anlamıyla bir yaşam tarzı içermesi, tarım yöntemlerinden nihai gerçeğe kadar her şeyle ilgilenmesine rağmen bir din sayılmazdı. Bu da bir özgürlük yolunu izleyebilmek için tipik ev yaşamını terk edip kendisini kast sisteminin zincirlerinden kurtarıp bir rişi, yani gezgin ermiş olduğunda tam tamına bir geleneğe göre hareket etmekteydi. Bütün diğer rişilerde olduğu gibi onun özgürlük yolu metodu da belirleyici özelliklere sahipti. Doktrini de yine diğer bütün doktrinler gibi insanların öğretilen yöntemleri uygulamadaki başarısızlıklarını yeren ifadelerle doluydu. Ayrıca bu da kast sistemini terk etmesi ve kastın dışında evsiz barksız öğrenciler edinmesiyle de geleneğe uygun davranmıştır. Çünkü Hint geleneği Çin geleneğinden farklı bir şekilde belli bir yaşta ailevi ve vatandaşlık görevlerini yerine getirdikten sonra sıradan bir yaşam tarzının terkini önermekteydi. Kastın terki, kişinin gerçek durumunun kastsız olduğunun ve insanın rol ve kişiliğinin sadece basit bir şekilde kalıpsal olduğunun, son olarak da kişinin asıl doğasının hiçbir şeylik, hiç kimselik olduğunun fark edilmesinin dışa dönük ve bariz bir göstergesidir. İşte bunun fark edilmesi Buda'nın uyanma, bodhi deyiminin temel noktasıydı. Uyanma, ormanlarda tam 7 yıllık bir meditasyon sürecinden sonra bir gece vakti kutsal bu ağacın altında oturmaktayken bir ışık gibi Buda'nın kafasında parladı. Zen açısından ele alırsak Budizmin temel içeriği bu deneyimdir ve şifahi öğreti bir nesilden diğerine aktarımını gerçekleştiren bu deneyimle karşılaştırılınca oldukça ikincil seviyede kalır. Tam 7 yıl boyunca Gautama, geleneksel yoga ve tapas düşünme ve çilecilik yollarını kullanarak insanın Maya'nın boyunduruğu altına girme nedenini ve bir elin kendisini kavramaya çabalamasına benzeyen hayata yapışma kısır döngüsüne bir çıkış kapısı bulmaya çalıştı. Bütün çabaları boşa çıktı. Sonsuz, Atman, gerçek, kendi bulunamayacaktı. Öte yandan ne kadar çok zihni üzerinde onun kök ve temellerini bulmaya çalışırsa çalışsın, bulduğu şey sadece yoğunlaşmama çabası oldu. Uyanıştan bir önceki akşam artık pes etmiş, çile orucunu biraz gevşetmiş ve bir parça doyurucu bir şeyler yemişti. O andan itibaren derin bir değişimin yaklaşmakta olduğunu hissetti. Ağacın altına oturdu ve yüce uyanışa erinceye kadar kalkmamaya yemin etti. Bir rivayete göre de sabah yıldızının ilk pırıltıları mükemmel bir berraklık ve anlayış doğurana kadar oturmasına tüm gece boyunca devam etti. İşte bu Anuttara Samyak Sambodhi, yani eşsiz tam uyanıştı. Bu Maya'nın ve hiç sonu gelmeyen doğum ölüm döngüsünün samsara zincirlerini kırmaktı. Ki bu döngü insanoğlu herhangi bir şekilde kendi yaşamını anlamaya çalıştığı sürece devam edecektir. Fakat bu deneyimin gerçek içeriği asla ve asla söze dökülemeyecektir. Kelimeler Maya'nın çerçeveleriydiler. Onun ağının gözleriydiler ve deneyim kayıp giden bir suydu. Kelimeler yoluyla bu deneyim hakkında söylenebileceklerin en iyisi Vajrasadika'da Buda'ya atfedilenlerdir. İşte böyle Shubhuti, eşsiz tam uyanışta hiçbir şey geçmedi elime. İşte zaten bundan dolayı eşsiz tam uyanış olarak adlandırılır o. Dolayısıyla Zen'in bulunduğu konumdan bakınca kendisine atfedilen ciltler dolusu yazıya rağmen burada asla bir kelime bile söylememiştir. Çünkü asıl mesajı daima söylenmemiş olarak kalmıştı ve öyle bir durum söz konusuydu ki kelimeler onu açıklamaya çalıştıkları zaman aslında onun hiçbir şey olamadığı izlenimi uyandırmışlardı. Fakat Zen'in temel geleneği şudur. Bir şey sözle aktarılmayabilir fakat buna rağmen direkt olarak işaretle bazı şifahi olmayan iletişim yöntemleriyle, ki bunlar olmasaydı Budist deneyim gelecek nesillere aktarılamayacaktı, aktarılabilir. Kendi öz geleneği Zen Buda'nın uyanışı baş öğrencisi Mahakaspaya'nın sessiz bir şekilde bir çiçek uzatarak ilettiğini anlatır. Pali külliyatında anlatılan ise farklıdır. Burada Buda'nın uyanışa erdikten hemen sonra Benares'teki Der Park'a gittiği, burada öğretisini eski münzevi yaşamı sırasında edinmiş olduğu arkadaşlarına ilettiği ve açıklamaları yaparken de meşhur dört yüce gerçek yoluyla yaptığı anlatılır. Dört yüce gerçek Budizm'in harika bir özetini sağlar. Bu dört gerçek Vedaların doktorun kullandığı teşhis reçete yöntemini andıran tarzında hazırlanmıştır. Hastalık ve hastalığın nedeni belirlenir. Daha sonra hastalığın tedaviye cevap verip vermeyeceği de açıklanır. Son olarak da reçete verilir. İlk gerçek problematik bir kelime olan dukkha'dan bahseder. Dukkha yaklaşık olarak acı çekme diye çevrilebilir ve bu da yönteminin dharma, tedavi olarak önerdiği dünyanın büyük hastalığını formüle eder. Doğmak dukkha'dır, çürümek dukkha, hastalık dukkha'dır, ölüm dukkha, hüzün ve keder de böyle. Hoşlanmadığımız şeylere mahkum olmak, sevdiğimiz şeylerden de ayrı kalmak, bunlar da dukkha'dır. Kişinin istediğini elde edememesi de dukkha'dır. Kısaca söylemek gerekirse bu beden, sıkıca kavrama üzerine temellendirilmiş bu beşli bütün, işte dukkha'dır. Fakat bu, yaşamın acı çekmek olduğunu söyleyen o geniş iddianın içine pek de sığdırılabilir değildir. Asıl nokta şudur ki, hayat genellikle bizim onu yaşayış tarzımızda acı çekmektir. Daha kesin ifade etmek gerekirse hayat, imkansızı başarma çabasının doğurduğu hayal kırıklığıyla birbirine karışır. Öyleyse kelimenin zıt anlamlısının sukha, yani hoş veya tatlı olmasına rağmen, belki de dukkha'nın tam karşılığı hayal kırıklığıdır. Buda öğretisinin diğer bir formülasyonunda dukkha varlığın ya da var olma özelliğinin üç özelliğinden birisidir ki diğer ikisi de süreksizlik, anitya ve anatman, herhangi bir kendinin yokluğudur. Bu iki kelimenin ciddi bir önemi vardır. Anitya öğretisi yine basit bir şekilde dünyanın süreksiz olduğunu ileri sürmemektedir. Fakat asıl söylemek istediği şey şudur. Kişi dünyayı ne kadar çok elde etmeye, yakalamaya çalışırsa o da o kadar çok değişir. Gerçek kendi zatında sürekli ya da süreksiz değildir. Gerçek kategorize edilmez. Fakat ne zaman ki birisi ona tutunmaya çalışır, işte o zaman değişim apaçık ortaya çıkar. Kişinin kendi gölgesi gibi ne kadar hızlı yakalamaya çalışırsanız o kadar hızlı kaçacaktır sizden. Aynı şekilde anatman öğretisi de sadece bilincimizin üzerine kurulu bir gerçek kendinin yokluğundan bahseden dobra bir iddiadan ibaret değildir. Burada asıl mesele direkt deneyim ya da kavramlarla anlaşılabilecek bir kendinin ya da temel gerçeğin yokluğudur. Bu da Upanishad'lardaki atman öğretisinin son derece basit bir şekilde düşülebilecek ölümcül bir hataya açık bir kapı bıraktığını çok iyi hissetmişti. Bir inanç meselesi olmuştu o. Bir tutku, ulaşılacak bir hedefe dönüşmüştü. Yaşamın alışkanlığı içerisinde zihnin güvenlik amacıyla kendisine tutunacağı son sığınak olmuştu. Buda'ya göre bu şekilde anlaşılan bir kendi artık gerçek kendi değildi. Fakat zaten sayısız olan maya şekillerine sadece bir yenisini daha eklemek olurdu bu. Dolayısıyla anatman şöyle ifade edilebilirdi. Gerçek kendi, kendi olmayandır. Çünkü kendiyi aramak, ona inanmak, onu bulmak için girişilecek en ufak bir çaba onu anında daha da uzağa itecektir. Upanishadlar, atman yani gerçek birey üstü kendi ile bireysel ruh, Jivatman'ı birbirinden ayrı noktalara koyarlar. Buda'nın anatman öğretisi ise Jivatman'ın doğruluğuna itiraz ederken Upanishadlarla aynı çizgidedir. Budizmin temel bir prensibi de değişen deneyimlerimizin öznesi olan egonun bir daimi kimliğinin olmadığıdır. Çünkü ego sadece soyut anlamda vardır. Fırıldak gibi çevrilen meşalenin oluşturduğu hayali ateş çemberi gibi zihnin oluşturduğu bir soyutlamadır. Örneğin havada uçan kuşun ayrı bir çizgi oluşturduğunu düşünebiliriz. Fakat bu çizgi enlem daireleri gibi soyuttur. Somut gerçekler dünyasında kuş herhangi bir çizgi bırakmamıştır. İşte bu şekilde egomuzu içinden çekip çıkardığımız geçmiş tamamen gözden kaybolmuştur. Dolayısıyla egoya tutunmak ya da onu eylemlerin etkili bir kaynağı yapmak amacıyla bulunacak en ufak bir girişim hayal kırıklığıyla sonuçlanmaya mahkumdur. İkinci yüce gerçek hayal kırıklığının nedenini ele almaktır. Neden olarak ise avidya yani cahillik ve bilinçsizlik üzerine kurulmuş trişna yani tutunma ve kavrama gösterilir. Avidya bu noktada uyanışın biçimsel zıddıdır. Zihnin maya tarafından hipnotize edilmiş ya da büyülenmiş halidir o. Böylece zihin şeyler ve olayların soyut dünyasını yanlış anlayıp gerçeğin somut dünyasına benzetir. Daha derin bir noktada onu kendini bilme eksikliği, tüm kavrama çabası hiçbir sonuç vermeyecek olan kişinin kendini kavrama ya da daha doğru bir anlatımda yaşamın kendi kendini yakalama çabasına dönüşeceğini fark edememe olarak adlandırabiliriz. Çünkü kendini bilen kişi için kendisi ve dış dünya arasında dualite yoktur. Avidya, özne ve nesnenin bağlantılı olduğu ve paranın iki yüzü gibi birinin ortaya çıkmasının diğerinin çekilmesi demek olduğunu bilmezlikten gelmektir. İşte bu yüzden dünyanın mümkün olduğu kadar çok geniş kısmını kontrolü altına almaya çalışan ben merkezci yaklaşım, egonun kendi kendini kontrol sorununu halletmeden önce biraz yol kat etmelidir.